Ayrım 15, 5. Kadın Henning Mankell, sayfa 166, 15. Bölüm. Wallander akşama değin Nybostrand'da kaldı. Gittiğinde saat öğleden sonra 1'di ama akşamüstü sonbahar havasına çıktığında hafifçe sersemlemişti. Yisla'da geri dönmek yerine arabasını deniz kıyısına doğru sürdü. Kumsalda bir yürüyüş düşünmesine yardım edebilirdi. Kumsala inip soğuk ve sert rüzgarı yüzünde hissedince fikrini değiştirip arabasına geri döndü. Ön koltuğa oturup koltuğu iyice arkaya yatırdı. Sonra da gözlerini kapatarak Sven Tyre'nin bürosuna gelip de Holger Eriksson'un kaybolduğunu rapor etmesinden bu yana gelişen olayları teker teker gözden geçirmeye başladı. Wallander olayları sırayla düşünmeye çalıştı. Meslek yaşamında onca yıl içinde Rydberg'den ortaya çıkan ilk olayın ya da olayların nedensellik zincirindeki ilk unsur olması gerekmediğini öğrenmişti. Eriksson ve Runfeld öldürülmüştü ama bu cinayetler intikam uğruna mı işlenmişti yoksa bir şey kazanmak amacıyla mı işlenmişti? Gerçi Wallander cinayetten insanın nasıl bir kazanç elde edebileceğini kestiremiyordu ama yine de bu şekilde düşünmesi gerektiğini biliyordu. Gözlerini açarak rüzgarda sallanan bayraklara baktı. Eriksson uçları sivriltilmiş kazıklara sokularak öldürülmüştü. Runfeld bir süre bir yerde tutuklu olarak kalmış, sonra da boğularak öldürülmüştü. Neden bu her iki cinayette de şiddet unsuru vardı ve neden Runfeld öldürülmeden önce kaçırılmıştı? Wallander soruşturma ekibinin yaptığı gibi temel öngörüleri gözden geçirmeye çalıştı. Katil iki kurbanını da tanıyor olmalıydı. Eriksson'un alışkanlıklarını biliyordu. Runfeld'in de Afrika'ya gideceğini mutlaka biliyor olmalıydı. Ve cesetlerin bulunması onu endişelendirmiyordu. Neden cesetleri saklamadı diye geçirdi içinden Wallander. Saklamadı çünkü birilerinin çıkıp yaptıklarını görmesini istiyordu. Katil yaptıklarını herkese göstermek mi istemişti? Eğer bu sav doğruysa göstermek istediği tam olarak neydi? Bu iki adamın öldürüldüğünü mü? Hayır, neden yalnızca bu olamaz. Katil ayrıca son derece acımasız yöntemlerle kurbanlarını öldürdüğünü de göstermek istemişti. Eğer bu savlar doğruysa Eriksson ve Runfeld cinayetleri düşündüklerinden çok daha büyük bir şeyin parçası olmalıydı. Bu daha başka insanların da öldürüleceği anlamına gelmeyebilirdi. Ama bu kesinlikle Eriksson, Runfeld ve onları öldüren kişinin daha büyük bir grup insan içinde aranması gerektiği anlamına geliyordu. Afrika'daki bir savaşta yer alan bir grup paralı asker benzeri bir grubun dikkatini çekmek için işlenmiş olabilirdi bu cinayetler. Wallander'in canı birden sigara çekti. Sigarayı bırakalı birkaç yıl olmasına karşın zaman zaman canı çok içmek isterdi. Arabadan inerek arka koltuğa geçip oturdu. Yer değiştirmek olaylara farklı görüş açılarından bakmaya benziyordu. Kısa bir süre sonra sigarayı unutarak az önceki düşüncelerine geri döndü. En önemli unsur Eriksson'la Runfeld arasında bir bağ bulabilmekti. Aralarında bir bağ olduğundan neredeyse adı gibi emindi. Bu iki adam hakkında daha başka şeyler de öğrenmeleri gerekiyordu. Dış görünüşte bu iki adamın ortak hemen hemen hiçbir noktası yoktu. Aralarındaki fark yaşlarıyla başlıyordu. Farklı kuşakların insanlarıydılar. Eriksson, Runfeld'in babası olabilirdi. Ama yollarının kesiştiği bir yer mutlaka vardı. Bu yeri de soruşturmaya tüm dikkatlerini vererek bulacaklardı. Wallander önlerinde uzanan başka bir yolun olmadığını biliyordu. Telefonu çaldı. Arayan Höglund'tu. ''Bir şey mi oldu?'' diye sordu. ''Salt meraktan aradığımı itiraf etmeliyim.'' diye karşılık verdi genç kadın. ''Yüzbaşı Hansel'le yaptığım görüşme çok iyiydi.'' dedi Wallander. ''Harald Berggren'in takma bir adla yaşamını sürdürebileceğini öğrendim. Paralı askerler sözleşmelerini imzalarken ya da sözlü anlaşmalar yaparken takma adlar kullanırlarmış genellikle.''
''O zaman onu bulmamız daha da zorlaşacak.''
''Ben de önce senin gibi düşünmüştüm. İğneyle kuyu kazmaya benzeyeceğini sanmıştım. Ama kaç kişi yaşam boyunca adını değiştirir? Bu çok zor bir iş bile olsa kayıtları denetlemek olası olmalı.''
''Şu anda neredesin?''
''Kumsalda, Nybostrand'da.''
''Orada ne yapıyorsun?''
''Doğrusunu istersen arabada oturup düşünüyorum.'' Kendini savunurcasına konuştuğunu fark edince birden şaşırdı. Nedenini merak etti.
O zaman seni daha fazla rahatsız etmeyeyim dedi.
Beni rahatsız etmiyorsun. Zaten ben de birazdan dönecektim. Lödinge'ye uğramayı düşünüyorum.
Neden?
Hafızamı tazelemem gerekiyor. Daha sonra da Runfeld'in evine gideceğim. Saat 3 civarında orada olacağımı sanıyorum. Vanya Anderson'a oraya gelmesini söyleyebilir misin?
Söylerim.
Wallander arabasını Lödinge doğru sürdü. Soruşturma kafasında artık somut bir yere oturmak üzereydi. Erikson'un evinin önünde durduğunda kapının önünde duran iki arabayı şaşkınlıkla fark etti. Gelenlerin kim olduklarını merak etti. Cinayet yerinin fotoğraflarını çekmek isteyen gazeteciler mi gelmişti acaba? Bahçeden içeri girer girmez merakı geçti. Bahçe kapısının önünde Wallander'in daha önce de birkaç kez karşılaştığı bir avukat duruyordu. Avukatın yanında da iki kadın vardı. Bunlardan biri Wallander'le yaşıt, diğeri ise daha büyüktü. Adı Bjurman olan avukat hepsini başıyla selamladı.
Erikson'un vasiyeti için geldim dedi. Polisin soruşturmasını bitirdiğini sanıyordum. Karakola telefon etmiştim.
Katili yakalayıncaya kadar soruşturma sürer diye karşılık verdi Wallander. Ama siz işinize bakın, bizi engellemezsiniz. Wallander Bjurman'ın Erikson'un avukatı olduğunu anımsamıştı. Avukat Wallander'i iki kadınla tanıştırdı. Yaşlı olanı Wallander'in uzattığı eli, polisle el sıkışmak onun soyluluğuyla bağdaşmayacakmışçasına küçümser bir ifadeyle sıktı. Kibirli insanlardan hiç hoşlanmayan Wallander bu davranışa çok sinirlenmişti ama yine de duygularını belli etmedi. Diğeri çok daha sıcaktı. Bayan Martenson'la Bayan von Fessler, Lund'daki Kültür Derneği'nden, Bay Erikson mal varlığının büyük bir bölümünü bu kuruluşa bıraktı. Bu konuda çok titizdi. Biz de çalışmalarımıza başlamak üzereydik.
Eksik bir şey çıkarsa haber verin dedi Wallander. Aksi halde sizi rahatsız etmem. Zaten ben de çok kalmayacağım. Polisin katili bulmadığı doğru mu diye sordu yaşlı olanı Bayan von Fessler.
Wallander onun bu sözleri eleştiri niteliğinde söylediğinden emindi. Doğru dedi, henüz bulamadı. Bu konuşmayı sinirlenmeden bitirmesi gerektiğinde olduğunun bilincinde arkasını dönerek açık olan kapıdan eve girdi. Konuşmanın bittiğini vurgulamak istercesine de arkasından kapıyı kapattı. Ayağının dibinden hızla geçen bir fare duvara dayalı duran eski püskü bir dolabın altında yok oldu. Sonbahar diye geçirdi içinden Wallander. Tarla fareleri duvarların arasından içeri giriyorlardı. Kış köşe başında olmalı dedi kendi kendine. Ağır adımlarla evi dolaştı. Özel bir şey aradığı yoktu. Yalnızca evi hafızasına kazımak istiyordu. Bu da 20 dakika sürdü. Dışarı çıktığında Bjurman'la kadınlar diğer bölümdeydiler. Wallander onlara bir şey söylemeden oradan ayrılmaya karar verdi. Arabasına doğru giderken tarlalara doğru bakıyordu. Ekin kargaları gitmişti. Tam arabasının kapısını açarken birden durdu. Bjurman bir şey söylemişti. Önce bunun ne olduğunu anımsayamadı. Sonra da hızla geri döndü. Kapıyı açıp Bjurman'a işaret etti.
''Vasiyetle ilgili ne demiştin?'' diye sordu.
''Holger Erikson'un mal varlığının büyük bir bölümünü Lund'daki Kültür Derneği'ne bıraktığını söylemiştim.''
''Büyük bir bölümünü mü? O zaman başkaları da var, öyle mi?''
''100.000 kron. Başka bir mirasçısına verilecek. Hepsi bu.''
''O mirasçı da kim?''
''Berk bölgesindeki bir kilise. Svenstavik Kilisesi. Kilise yetkililerinin istekleri doğrultusunda kullanabilecekleri bir armağan.''
Wallander bu kiliseyi ilk kez duyuyordu.
Svenstavik, Skane'de mi diye sordu kuşkulu bir sesle.
Jämtland'ın güneyinde diye karşılık verdi Bjurman. Harjadal sınırının hemen yanında.
Erikson'un Svenstavik'le ne ilgisi varmış diye sordu Wallander şaşkınlıkla. Ben onun burada Ystad'da doğduğunu sanıyordum.
Ne yazık ki ne ilgisi olduğunu bilmiyorum diye karşılık verdi Bjurman. Bay Erikson içine kapalı bir insandı.
Bu armağanla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı mı?
Vasiyeti kısa ve özdü, herhangi bir açıklama yoktu. Son hazırladığı vasiyeti doğrultusunda Svenstavik Kilisesi 100.000 kron alacaktı ve de alacaklar.
Wallander arabasına binince hemen karakola telefon etti. Telefona Ebba yanıt verdi. Zaten o da Ebba ile konuşmak istiyordu.
Sven Stavik'teki papaz evinin telefonunu bulmanı rica ediyorum dedi. Östersund'daki de olabilir. Bunun Sven Stavik'e en yakın kasaba olduğunu sanıyorum.
Sven Stavik nerede diye sordu Ebba.
Bilmiyor musun diye karşılık verdi Wallander. Jämtland'ın güneyinde.
Çok komik diye karşılık verdi.
Numarayı bulunca haber ver dedi. Ben şimdi Runfeld'in evine gidiyorum.
Şef Holgersson seninle konuşmak istiyor dedi Ebba. Gazeteciler telefon edip duruyorlar. Ama şef basın toplantısını 18.30'a erteledi.
Bence bir sakıncası yok dedi Wallander.
Kız kardeşin aradı diye sürdürdü konuşmasını Ebba. Stockholm'e geri dönmeden seninle konuşmak istiyormuş.
Babasının ölümünün anımsatılması canını sıkmıştı. Ama duygularının benliğini ele geçirmesine izin vermedi. En azından şimdilik. Onu ararım dedi. Ama Sven Stavik'teki papazlar evi her şeyden önemli. Yista'da geri dönerken yolunun üstündeki bir kafeteryada durup son derece tatsız bir hamburger yedi. Tam arabasına binmek üzereyken vazgeçerek kafeteryaya geri dönüp bir de sosisli sandviç ısmarladı. Sandviçini yasa dışı bir şey yapıyormuşçasına çabucak midesine indirdi. Sonra da arabasına atlayarak Vastra Valgata'na doğru gitti. Höglund'un eski püskü arabası Runfeld'in oturduğu binanın önündeydi. Rüzgar olanca kuvvetiyle esiyordu. Wallander üşümüştü. Karşı kaldırıma geçerken ceketinin yakasını kaldırdı. Runfeld'in evinin kapısını Höglund değil Svedberg açtı.
Eve gitmesi gerekti dedi Svedberg. Çocuklarından biri hastalanmış. Arabası çalışmadığı için benimkini aldı. Ama biraz sonra burada olur.
Wallander oturma odasına girerek çevresine bakındı.
Nyberg'in işi bitti mi diye sordu.
Svedberg ona hayretle baktı.
Duymadın mı diye sordu.
Neyi?
Nyberg'in ayağını.
Hiçbir şey duymadım dedi Wallander. Ne oldu?
Karakolun tam önünde kaldırımda ayağı kayıp düşmüş. Yerde galiba benzin varmış. Sol ayağının tandonlarından biri kopmuş galiba ya da adale yırtılmış. Şu anda hastanede. Telefon etti ve çalışabileceğini söyledi ama kol değneği kullanması gerekiyormuş. Sesi çok bıkkın çıkıyordu.
Wallander'in aklına Tyre'nin kamyonu gelmişti ama bir şey söylememeye karar verdi. Vanya Anderson geldi, yüzü çok solgundu. Wallander Svedberg'e kendilerini yalnız bırakmasını işaret edince Svedberg Runfeld'in çalışma odasına gitti. Wallander Anderson'un oturma odasına aldı. Vanya Anderson'un tedirgin bir hali vardı. Wallander oturmasını söylediğinde de bir an kararsız kaldı ama sonra da oturdu. ''Bunun çok tatsız bir şey olduğunu biliyorum.'' dedi Wallander. ''İnanın bana eğer gerçekten gerekli olmasaydı sizi buraya çağırmazdım.'' Anderson başını sallamakla yetindi. Wallander onun bu sözleri gerçekten algıladığından emin değildi. ''Daha önce de birkaç kez bu eve geldiniz.'' dedi. ''Hafızanızın çok iyi olduğunu biliyorum. Bay Runfeld'in valizinin rengini anımsadığınız için bundan eminim.''
''Valizi buldunuz mu?'' diye sordu.
Wallander birden valizi daha aramaya başlamadıklarını fark etti. Vanya Anderson'dan izin isteyerek rafları sistematik bir şekilde inceleyen Svedberg'in yanına gitti.
Runfeld'in valiziyle ilgili bir haber var mı?
Valizi mi varmış?
Wallander hayretle başını salladı. Boş ver, ben Nyberg'le konuşurum. Oturma odasına geri döndü. Vanya Anderson tedirginlikle kanepede oturuyordu. Wallander onun mümkün olabilecek en kısa sürede oradan çıkıp gitmek istediğinin farkındaydı. Soluk almakta zorluk çekiyor gibi bir hali vardı. ''Valiz konusuna sonra döneriz.'' dedi Wallander. ''Şimdi sizin evi dolaşmanızı ve her şeyin yerli yerinde olup olmadığını saptamanızı istiyorum.''
Anderson dehşet içinde Wallander'a baktı.
''Bu ben nasıl bilebilirim ki? Ben buraya o denli sık gelmezdim ki.''
''Biliyorum.'' dedi Wallander. ''Ama yine bir şeylerin yerinde olup olmadığını anlayabilirsiniz. Şu anda her şey çok önemli. Sizin gibi bizler de katilin bir an önce bulunmasını istiyoruz.''
Vanya Anderson birden hıçkırıklarla ağlamaya başladı. Svedberg kapının eşiğinde belirdi. Wallander her zamanki gibi yine kendini çaresiz hissetti. Yeni yetişen polis memurlarının bu gibi durumlarla başa çıkabilmeleri için daha iyi eğitilmeleri gerektiğini geçirdi aklından. Bu konuyu Höglund'la konuşmalıydı. Svedberg Vanya Anderson'a bir kağıt mendil uzattı. Anderson ağlamaya başladığı gibi birden ağlamasını kesti.
özür dilerim ama dedi, bu çok zor bir durum.
Biliyorum dedi Wallander, üzülmenize gerek yok. Bana sorarsanız hiçbirimiz yeterince sık ağlamıyoruz. Vanni Anderson ona baktı. Bu benim için de geçerli diye ekledi Wallander. Kısa bir sessizlikten sonra Vanni Anderson ayağa kalktı, başlamaya hazırdı. Acele etmeyin dedi Wallander. Son kez buraya geldiğinizde eşyaların nasıl ve nerede durduklarını anımsamaya çalışın. Anderson'un arkasından gitti. Çalışma odasındaki Svedberg'in küfrettiğini duyunca yanına gidip işaret parmağını dudaklarına götürdü. Svedberg başını evetlercesine salladı, anlamıştı. Araştırmalardaki bu önemli ve kritik anların mutlak bir sessizlik içerisinde gerçekleştirilmeleri gerektiğini biliyordu. Buna defalarca tanık olmuştu. O anda tek önemli olan şey mutlak bir sessizlikti. Vanya Anderson'un elinden geleni ardına koymadığını biliyordu. Buna karşın bir şey çıkmadı. Oturma odasına geri döndüler. Vanya Anderson başını hayır dercesine salladı.
Her şey yerli yerinde gibi geldi bana dedi. Bir şeyin yerinde olmadığını ya da farklı olduğunu sanmıyorum.
Wallander bu sözlere pek şaşırmamıştı. Anderson evin içinde dolaşırken onu arkasından adım adım izlemişti. Aklınıza başka bir şey geliyor mu diye sordu.
Ben onun Nairobi'ye gittiğini sanıyordum dedi. Çiçeklerini suladım ve dükkanla ilgilendim.
Bu iki işi de çok güzel ve başarıyla yaptınız dedi Wallander. Geldiğiniz için teşekkür ederim. Sizi yine arayacağım. Anderson'u kapıya kadar geçirdi. Kapı kapanır kapanmaz Svedberg yanına geldi. Her şey yerli yerindeymiş dedi Wallander.
Rundfeld karmaşık biriymiş dedi Svedberg düşünceli bir sesle.
Çalışma odasında garip bir dağınıklılık ve düzen var. Çiçekleri söz konusu olduğunda kusursuz bir düzen görüyoruz. Orkideler hakkında bu denli çok kitap yazıldığını doğrusunu istersen bilmezdim. Ama kişisel yaşamı söz konusu olduğunda inanılmaz bir dağınıklık çıkıyor ortaya. Bu yılki muhasebe defterinin içinden 1969 yılına ait bir vergi iade zarfı çıktı. O yıla ait şaşırtıcı bir gelir beyan etmiş. Tam 30 bin kronluk.
Biz o günlerde acaba ne kadar kazanıyorduk dedi Wallander. Daha fazla olduğunu sanmıyorum, herhalde aynıydı. Yanlış hatırlamıyorsam o yıllarda maaşımız 2000 kron kadar bir şeydi. Wallander haydi yeniden araştırmaya başlayalım deyinceye değin o günleri düşündüler. Svedberg işinin başına döndü. Wallander pencerenin önünde durarak karşısında uzanan rıhtıma baktı. Ön kapı açıldı, gelen Höglund'tu. Onu karşılamak için koridora çıktı. Umarım ciddi bir şey değildi.
Soğuk algınlığı dedi Höglund. Kocam burada yok. Neyse komşum çocuklara bakacağını söyledi.
1950'li yıllarda kadın komşuların sayısı daha fazlaydı.
Haklı olabilirsin ama ben bu konuda çok şanslıyım. Komşum 50 yaşlarında ve çocuğu yok. Elbette bu işi bedava yapmıyor ve bazen de hayır diyor. Ama olsun, yine de çocuklarla ilgileniyor.
Peki hayır dediği zaman ne yapıyorsun?
Omuz silkti. Bir şeyler buluyorum. Eğer akşamsa çocuk bakıcısı bulabiliyorum. Bazen ben de kendime şaşıyorum. Zaman zaman işe geç geldiğimi sen de biliyorsun. İnsanın çocuğu hasta olduğunda kadınların hem işe gitmelerinin hem de çocuklarıyla ilgilenmelerinin nedenli zor olduğunu erkeklerin anladığını hiç sanmıyorum.
Haklısın diye karşılık verdi Wallander. Belki de komşuna bir şekilde bir madalya vermemiz iyi olur.
Taşınmaktan söz ediyor dedi Höglund yüzünü asarak. O zaman ne yaparım bilemiyorum. Aslında bunu düşünmek bile istemiyorum. Neyse Vanya Anderson geldi mi?
Evin içinde her şeyin yerli yerinde olduğunu söyledi dedi Wallander. Ama bana tamamıyla farklı bir şeyi hatırlattı. Rundfeld'in valizini. Bu konuyu unuttuğumu kabul etmeliyim.
Ben de dedi genç kadın. Valiz ormanda yoktu. Nyberg ayağını kırmadan önce bunu ona sormuştum.
Kırdı ha?
Evet.
O zaman bir süre yanına yaklaşmasak iyi olur.
Onu bir akşam yemeğe çağıracağım dedi Höglund. Haşlama balık sever.
Bunu nereden biliyorsun diye sordu Wallander şaşkınlıkla.
Daha önce yemişti dedi. Çok hoş bir konuktur. Birçok şeyden söz eder. İnsan onun yanında hiç sıkılmaz. Akşam yemeklerinde kesinlikle işinden söz etmez.
Wallander bir an için kendisinin iyi bir konuk olup olmadığını merak etti. O da işinden söz etmemeye çalışırdı. Ama en son ne zaman akşam yemeğine çağrılmıştı? O kadar uzun zaman olmuştu ki hatırlayamıyordu.
Runfeld'in çocukları geldi dedi Höglund. Onlarla Hanson ilgileniyor.
Oturma odasına gelmişlerdi. Wallander Runfeld'in karısının resmine baktı. Onun nasıl öldüğünü öğrenmeliyiz dedi.
Boğularak.
Ayrıntıları demek istiyorum.
Bununla Hanson ilgilenecek. Çocukları annelerinin nasıl öldüğünü soracak.
Hanson'un bazı kötü alışkanlıkları olabilirdi ama bilgi toplama konusunda içlerinde en iyisiydi. Wallander Höglund'a Hansel'le yaptığı konuşmanın bazı bölümlerini atlayarak anlattı. Buradaki en önemli nokta Berggren'in takma adla yaşıyor olma olasılığıydı. Höglund düşünceli bir şekilde başını salladı.
Eğer adını yasal olarak değiştirmişse nüfus idaresinden izini sürebiliriz dedi.
Paralı bir asker böylesine yasal işlemlerle zamanını harcamaz diye karşı çıktı Wallander. Ama yine de araştırmakta yarar var elbette.
Höglund'a Erikson'un çiftliğinde karşılaştığı avukatla iki kadından da söz etti.
Bir keresinde kocamla birlikte Norland'a gitmiştik dedi. Sven Stavik'ten geçtiğimizi anımsıyorum.
Ebba papaz evinin numarasını bulacaktı dedi Wallander cebinden telefonunu çıkararak. Telefonunun kapalı olduğunu fark edince kendisine küfretti.
Höglund onun bu dalgınlığına kıkır kıkır güldü. Wallander şımarık bir çocuk gibi davrandığının farkındaydı. Utanç içinde karakolu aradı.
Höglund'un kalemini alarak numarayı yazdı. Ebba ona defalarca aradığını ama telefonunun kapalı olduğunu söyledi.
Tam o sırada da Svedberg elinde birçok evrakla oturma odasından içeri girdi. Wallander bunların alıntı makbuzları olduğunu gördü.
''Bu önemli olabilir diye düşündüm.'' dedi Svedberg. ''Runfeld'in Harbe Gatan'da bir yeri varmış. Aylık kirasını ödüyor. Anlayabildiğim kadarıyla da bu harcamasını diğer harcamalarından ayrı tutmuş.''
''Harbe Gatan mı?'' diye sordu Höglund. ''Nerede bu yer?''
''Not much Dork taraflarında'' diye karşılık verdi Wallander. ''Kasabanın merkezinde.''
''Vanya Anderson bu yerden söz etti mi?''
''Acaba biliyor mu?'' dedi Wallander. ''Bunu şimdi öğreneceğim.''
Evden çıkarak dükkana gitti. Neyse ki Vanya Anderson dükkanda yalnızdı. Her zamanki gibi dükkanın içinde yoğun bir çiçek kokusu vardı. Wallander Roma'yı ve babasını düşününce birden kendisini öksüz bir çocuk gibi hissetti. Ama bu düşüncelerini hemen bir kenara atmayı başardı. O bir polisti. Babasının yasını daha sonra tutacaktı.
''Bir şey sormak istiyorum.'' dedi. ''Bana evet ya da hayır yanıtını verebilirsiniz.''
Vanya Anderson korku dolu bir ifadeyle ona baktı. Bazı insanlar polisle karşı karşıya olduklarında her zaman en kötü şeyleri duyacaklarını hazırlarlardı kendilerine. Vanya Anderson da o insanlardan birine benziyordu. Wallander bu duygusundan ötürü onu suçlamıyordu.
''Bay Runfeld'in Harbe Gatan'da kiralık bir yeri olduğunu biliyor muydunuz?'' diye sordu.
Anderson başını hayır dercesine salladı.
''Emin misiniz?''
Gösta'nın bundan başka bir yeri yoktu.
Pekala o zaman dedi, teşekkür ederim.
Eve geri döndüğünde Svedberg ile Höglund buldukları tüm anahtarları bir kenara koymuşlardı. Svedberg'in arabasına binerek Harbe Gatan'a gittiler. Burası sıradan, hiçbir özelliği olmayan bir binaydı. Kapıdaki zilin yanında Runfeld'in adı yoktu.
Galiba bodrum katı dedi Svedberg.
Bir kat aşağı indiler. Wallander aşağıdan gelen kış elmalarının keskin kokusunu duydu. Svedberg yanlarında getirdikleri anahtarları denemeye başladı. 12. anahtar kapıyı açtı. Depoya benzer kırmızı çelik kapıları olan bir hole girdiler. Onu bulan Höglund oldu.
Galiba bu dedi kapılardan birini göstererek.
Wallander ile Svedberg genç kadının yanına gittiler. Kapının üstünde çiçek desenli bir çıkartma vardı.
''Orkide'' dedi Svedberg.
''Gizli bir oda'' diye ekledi Wallander.
Svedberg anahtarları bir kez daha denedi. Wallander kapıdaki ikinci bir kilidi fark etti. Sonunda birinci kilit açıldı. Wallander tüm bedeninin gerildiğini hissetti. Svedberg anahtarları denemeyi sürdürdü. Başını arkadaşlarına çevirip evet dercesine salladığında geriye iki anahtar kalmıştı.
''İçeri girelim'' dedi Wallander.
Svedberg kapıyı açtı.
15. ayrımın sonu. Sayfa 177.